Ayrım 28.
Ülkenin yönetiminde hükümet programı partilerin programlarının yerini alır. Bir başka deyişle koalisyon hükümetlerinin programları koalisyona katılan partilerin ideoloji ve programlarını tamı tamına yansıtmaz. Partiler arasındaki anlaşmanın getirdiği asgari müşterekler hükümet programı olarak deklare edilir ve güven oyu için meclise sunulur. Ortaklar aynı zamanda rakip olduklarında gerek mecliste gerekse hükümette birbirleriyle mücadele ederler. Yasaların yapılması, denetim mekanizmalarının çalışması daha karmaşık ve aktif ilişkilerin konusu olur. Küçük partiler yasaların yapılması, hükümetin kurulması ve denetiminde güven oyu almalarında güçlerin çok üstünde bir etkiye sahip olurlar. Büyük partiler arasında iktidar için anahtar durumuna gelen küçük partiler koalisyonların vazgeçilmez unsurları haline gelirler. Tek başlarına hiçbir zaman ulaşma olanağı bulamayacakları iktidara ortak olan marjinal partiler ideolojik yapıları ve örgütleriyle tüm iktidarı etkilerler. Azınlık büyük bir güç olarak ortaya çıkar ve ülkenin yönetiminde gücünün kat kat üstünde rol oynarlar. Çıkarılan yasalar en az büyük partiler kadar onların da damgasını taşır. Devlet bütçesinin yapılması, yasalaştırılması ve kullanılmasından aynı şekilde yararlanırlar. Azınlık olan destekçilerin, taraftarlarının isteklerini karşılama olanakları yüksek bir dereceye ulaşır. Büyük partilerin kendilerini destekleyen büyük kitleyi ve kalabalık taraftarlarını bu derece tatmin etmesi mümkün değildir. Bu nedenle koalisyonlar küçük partiler için verimli bir topraktır ve taraftarlarını kemikleştirirler. Küçük partilerin temsil ettikleri azınlık grupların talepleri meclis gündemine sık sık gelir ve iktidar ortaklığından yararlanılarak azınlık lehine kararlar çıkarılabilir. Taleplerinin yerine getirildiğini gören azınlık grupları partileşir. Parti enflasyonu doğar. Partiler sayısal olarak artar. Bu hep böyle olmaz ama gözlenen büyük oranda budur. 1975-1978 yılları arası ülkemizde görüldüğü gibi çok partili hükümet, tek partili muhalefet ve cepheleşmelere de engel olmaz. Parlamento üyeliği temsil nitelikte bir görevdir. Seçim kurallarına göre yapılan bir oylama sorununda bu sıfatı kazanmışlardır. Bütün milleti, halkı temsil ederler. Aynı zamanda siyasal yaşamda bir siyasal partinin insanıdır ve bu bağlamda belli partinin doktrin ve programlarını temsil eden, siyasal partilerin toplumda belli toplumsal sınıf ve zümrelerin çıkarlarının mücadelesini yapan kuruluşlar olduğu gerçeğini hatırlarsak, belli toplumsal sınıf ve zümrelerin çıkarlarının mücadelesini yapan kimselerdir. Parlamenterlik görevi ancak tam bir özgürlük ve serbestlikle yerine getirilebilir. Bu faaliyet düşünme ve düşünceyi açıklama faaliyetidir. Parlamento üyelerinin görevlerini korkmadan tam bir serbestlik ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için korunmaya gereksinimleri vardır. Bu korunmayı sağlayan yasama sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığıdır. Bunlar sağlanmadığında, ortadan kaldırıldığında iktidar kendisi için tehlikeli gördüğü muhalefet mensuplarını haklarında yapılacak soruşturma, kovuşturma ve tutuklama işlemleriyle entegre eder ve onlardan kurtulma olanağı bulur. Yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu parlamento üyelerinin, özellikle muhalefete mensup parlamento üyelerinin yasama çalışmalarından uzaklaştırılmasını ve yasama organlarından tasfiye edilmelerini önleyen güvencedir. Korkusuz, özgür, serbest ve huzur içinde çalışmasına olanak sağlayan 1950-60 arası Demokrat Parti iktidarları zamanında yapıldığı gibi mecliste yeterli çoğunluğa sahip bir parti grubu bu güvenceleri ortadan kaldırarak otoriter bir yönetim anlayışına kayabilir. Çoğunluk sistemi ona yakın seçim sistemlerine bağlı sonuçlardır bunlar. Halbuki oransal temsil sistemi ona yakın olan seçim sistemleri böyle bir çoğunluğa olanak tanımaz kolay kolay. Siyasal partilere ve seçim düzenine ilişkin anayasal ve yasal değişiklikler ve düzenlemeler için de aynı şeyler geçerlidir. Çoğunluğun bu konuda yapacağı değişiklikler ve sonuç olarak yapılacak uygulamalar demokrasiyi ortadan kaldırabilir. Özetle çoğunluk sistemi ya da ona yakın seçim sistemleri bizzat demokrasinin yok edilmesi yolunu açabilecektir. Buna karşın eksiksiz temsil sağlayan ya da ona yakın sonuçlar veren oransal temsile dayalı seçim sistemleri demokrasi için bir güvencedir de. Zira böyle bir seçim sistemine bağlı sonuçlar önemli değişiklikler için parlamentonun değişik grupları arasında konsensusu zorunlu kılar. Hiçbir kişi grup kendi ölüm fermanı için uzlaşmaya girmez. Gerek hükümetin oluşturulması, gerekse parlamento çalışmaları sırasında partilerin uzlaşma arayışlarını parlamento oyunları diye nitelemek ve eleştirmek demokrasinin bir diyalog, arayış ve çözümleme rejimi olduğu gerçeğine uygun düşmez. Partiler demokrasisi, siyasal partilerin mecliste de örgütlenmesi sonucunu doğurmuştur. Belli sayının üstünde temsilciye sahip siyasal partiler mecliste parti grubu kurarlar. Parti grupları anayasal bir müessese olarak anayasamızda düzenlenmiş bulunmaktadır. Siyasal parti grupları parlamento faaliyetlerini etkilerler. Parlamento faaliyetlerine ilişkin bütün çalışmalar önce partinin grup organlarında ve parti grubunda ele alınır. Kanun tasarıları ve bu konudaki önergeler önce partinin komisyonlarında oluşturulup grupta görüşüldükten sonra ve hatta gerekiyorsa diğer parti gruplarıyla uzlaşma sağlandıktan sonra meclise sevk edilir. Partiler soru, gen soru, meclis soruşturması, genel görüşme ve meclis araştırmalarını önce parti gruplarında görüşürler. Özetle partiler hükümet ya da muhalefet oluşlarına göre bütün konuları önce parti gruplarında görüşür ve burada uygulanacak politikayı saptarlar. Burada saptanan politikalar partinin temsilcilerini bağlar. Bu sistem parti disiplinini artırıcı uygulamaları açıktır. Hatta anayasada sayılarak yasaklanan konular dışında bağlayıcı nitelikte kararlar alırlar. Meclis Genel Kurulu'nda bu karar uygulanır. Meclisteki açık oylamalarda bu derhal etkisini gösterir ve sonucu belirler. Meclis görüşmelerinde parti grupları adına konuşur sözcüler. Usul işlemleri genellikle parti gruplarının inisiyatifinde gelişir ve uygulanır. B. Seçim sistemine bağlı sonuçların yargı üzerindeki etkileri. Seçim sistemine bağlı sonuçlar yargının işlerini ve kararlarını doğrudan doğruya etkilemez. Fakat yapısını ve işlevlerini etkileyebilir. Yargı bağımsızdır. Bu bağımsızlık kişi hak ve özgürlüklerinin temel güvencesidir. Başka bir deyişle yönetilenler için güvencelerin başlıcası bağımsız yargı organları ile sağlanmaktadır. Onun içinde çağdaş, çoğulcu, demokratik rejimler aynı zamanda demokratik hukuk devleti olarak nitelendirilmektedir. Yargı, yasama ve yürütmenin frenidir de, yasama ve yürütme organlarının kararları ve işlemleri, eylemleri yargı denetimine tabidir. Yargı iki dolaylı yoldan da etkilenmektedir. Ayrıca yargı yasamanın çıkardığı kurallara göre adalet dağıtma durumundadır. Kurallar çoğunluğun istencini yansıtacağına, seçim sistemleri de yasama organının oluşumunu etkilediğine göre yargının uygulayacağı kurallar da etkileyecektir. Adalet dolayısıyla çoğunluğun istemine göre dağıtılır. Yargı kuruluşuna ilişkin yasalar özel olarak yargı organlarını etkiler. Yargı organları gerek kuruluşları, gerek destek hizmetleri, bütçeleri ve personeli araç gereciyle hükümetin yönetimindedir. Bu ögeler yargının işlevini ve verimini etkileyicidir. Ayrıca yargıçların atamaları, özlük hakları yargıyı doğrudan etkiler. Yargıçlığa alınma, atama, yer değiştirme, disiplin ve sicil işleriyle maaş, tazminat ve bunun gibi diğer özlük hakları öznel olarak yargıyı etkiler. Hükümetin oluşumunda ve işe devamında parlamentonun ve dolayısıyla seçim sistemleriyle seçim sistemlerinin sonuçlarının dolaysız etkisi bu nedenle dolaylı olarak yargıyı etkiler. Partiler demokrasisi haline gelen rejimde parlamento çoğunluğunun ve hükümetin aynı partinin ya da partilerin elinde olduğu göz önüne alınırsa hükümet ve parlamentonun birleşmiş gücü yargıyı dolaylı da olsa derinden etkilemektedir. Zira yargılama işini yapan mahkemelerin kuruluşu bile bu iki gücün elindedir. Buna karşı yargı organlarının yapısı ve işlevleri seçim sistemine bağlı sonuçlardan doğrudan etkilenir. yargı organlarının işlevlerini ve yapısını anayasalar düzenlemiştir. Anayasalar da değiştirilebilir. Dolayısıyla yargı organlarının yapısı, işlevleri de parlamento tarafından değiştirilip yeniden düzenlenebilir. Yukarıda anayasa değişiklikleri konusunda yapılanların aynen geçerli olduğunu düşünürsek, keyfi ve yeterli bir parlamento çoğunluğu yargı organlarını kendi bildiğince yapısal değişikliklere uğratabilir, hatta bazılarını, söz gelimi Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırabilir. Yargının işlevini sınırlayıp istediği biçimi verebilir. Yargının yasama ve denetleme işlevine son verebilir. Buna olanak vermeyen bir parlamento yapısı çoğunluk ya da ona yaklaşan seçim sistemleriyle sağlanabilir. Toplumun gereksinim duyduğu olumlu değişiklikler ayrı partilerden de olsa halkın temsilcilerinin aralarında biraz da toplumsal baskılardan etkilenerek sağlayacakları konsensüs ile mümkün olabilir. Bu olasılık her zaman vardır. Ayrıca uygulanmayan yargı kararlarının bir anlamı yoktur. Halbuki yargı kararlarını uygulamakta olan icra güçleri yürütmenin inisiyatifindedir. Bu konuda kurallar yasama ve yürütme organlarınca üretilmektedir. Başka bir deyişle adalet dağıtımı üç gücün ortaklaşa içinde bulunduğu bir düzendir. Adil kurallar yasama, adil kararlar yargı, adil uygulama yürütme tarafından üretilirse adalet gerçekleşecektir. Birinin eksik ya da adil olmayan üretimi diğerinin ürettiğini doğrudan etkiler ve anlamsız kılar. Dolayısıyla adalet dağıtan yargının işlevini yerine getirebilmesi yasama ve yürütmenin tutumuna bağlıdır. C. Seçim sistemine bağlı sonuçların yürütme üzerindeki etkileri. Yasama organının örgütlenmesi parlamento binasının, yargı organının örgütlenmesi mahkeme binalarının dışına çıkamazken ve sınırlıyken yürütme örgütlenmesiyle toplumun bütün hücrelerine sızmıştır ve devasa bürokratik bir yapılanma vardır. Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Uygulayan devingen ve eylemlidir. Uygulama, uygulayıcının istenci ve inisiyatifi doğrultusunda gerçekleşir, sonuçlanır. Uygulayıcı olan bu geniş, uzmanlaşmış örgütlenme müthiş bir güçtür. Liberal kapitalizmden tekelci kapitalizme geçilmiş olması, ekonomik yapıya uygun yeni bir devlet yapısı yaratmıştır. Emperyalist ülkeler için geçerli olan bu değişmeler, emperyalizmle bütünleşmiş uydu ülkeler, yani geri kalmış ülkeler için de geçerlidir. Türkiye bu çerçevenin dışında değil. Tekeller yararına karışmacı, müdahaleci, programlayıcı, güdümlü merkezi bir güçlü devlet doğmuştur. Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, tüm toplumsal ilişkilerde ve günlük yaşamda karışma ve gütme söz konusudur artık. Demokratik hak ve özgürlükler daraltılmaya, kitleler politikadan, ülke yönetiminden soyutlanmaya uğraşılır. Buna karşı uyanık, bilinçli halk kitlelerinin yaşam kavgası sürüp gitmektedir. Bu koşullar altında devlet ağırlaşan görevlerini daha akılcı ve geçerli biçimde yerine getirmek ve toplumsal yaşamın tümü üzerinde etkinlik ve egemenlik kurmak üzere siyasal iktidarı yürütme gücünde yoğunlaştırır, merkezileştirir. Yasalarda yürütmeye alabildiğine geniş bir takdir yetkisi sağlanır. Kesin çerçeveli yasalar yerini tepeden inme kararcılığa bırakmıştır artık. Hatta meclisin işlevi daha önce alınmış ve hatta yerine getirilmiş kararları onaylayarak sonradan bu kararlara meşruluk kazandırmaya indirgenmektedir. Genelgeler tebliğlerle işler oldu bittiye getirilmektedir. Halksız demokrasiye parlamentosuz parlamenterizm eşlik etmiş olmaktadır. İdarenin birçok eylem ve işlemi yargı denetimi dışına çıkarılmakta, kolluk güçleri sayı, para, araç, gereç yönünden güçlendirilmektedir. Yürütme her alanda güçlü ve etkin kılınmış, gerçek anlamda totaliter bir yapıya kavuşturulmuş bulunmaktadır. Bu yeni yapısıyla yürütme bir yandan karışmacı, özendirmeci ve önlemci ekonomik politikasıyla büyük sermayeyi besleyen bir süper ticari işletmeye dönüşmekte, diğer yandan daha vurucu, etkin, tenkitçi ve tahakkümcü bir politikayla düzene muhalefeti sindirip kırabilmektedir. Anayasalar, yasalar ve başta parlamento olmak üzere diğer birçok anayasal kurum ve bu gücün sınırlandırılabilmesi, denetlenebilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Bu güç karşısında yeterli engeller bulunmaz ve keyfi bir tutum içinde olmasına izin verilirse, tarihte örneği görülen faşizm, nazizm gibi kanlı diktatörlüklere verimli bir zemin hazırlanır, geniş ve rahat caddeler açılır. Çağdaş batılı devletlerde yürütme organı üstün duruma geçmiş, bu devletin motor organı gerçek iktidarın merkezi haline gelmiş, buna karşın yasama yalnızca denetim işlevi yapar olmuştur. Yürütme her şeye karışmaktadır artık. Parlamentonun asli görevlerinden birincisi, varlığının nedeni olan yürütmenin dizginlenmesi görevidir. Bunu yapamayan parlamento, kendi ipini kendisi çekmiş demektir ve yürütme önce önünde engel gördüğü parlamentoyu ortadan kaldırır. Başka deyişle parlamentonun ilk görevi kendisini korumaktır. Bu sebeplerledir ki burjuva devrimleri ilk önce hükümeti bir güç olarak tanımayan, bütün güçleri parlamentoda toplayan meclis hükümeti rejimi konvansiyonel rejim kurmuştur. Konvansiyonel rejimde hükümet zaten meclisin bir görevlisi, memuru durumunda olduğundan, tüm politikaları, yasaları, kararları meclis ürettiğinden, hükümet tüm uygulamaları meclisin direktifleri doğrultusunda gerçekleştirdiğinden, kısacası tüm siyasal güç parlamentoda bulunduğundan ve hükümet bir erk halinde bulunmadığından seçim sisteminin doğurduğu sonuçlar parlamentoya nasıl yansıyor, onu nasıl etkiliyorsa bu hükümete aynen yansır ve aynen etkiler. Ayrıca hükümet homojen, türdeş olmadığından parlamentodaki karşılıklı güvensizlik ve rekabet hükümete de aynen sirayet eder ve her bakanın yetkisini kayıtlar. Başkanlık sistemi denmekte olan sert güçler ayrılığı düzeninde parlamento tarihsel misyonuna sahip ve işlevini yerine getiriyorsa da yürütmenin oluşumu tamamen parlamentonun dışında ve bizzat halkın seçimi sonucu olduğundan parlamento seçimlerinde uygulanan seçim sistemi ve uygulanan yöntem ne olursa olsun seçim sisteminin doğurduğu sonuç yürütmeyi doğrudan etkilemez ancak yürütme ve yasama organlarının karşılıklı uyumsuzluğu uyumu sonucunu doğurur ki bu durumda da yürütmenin işleri başlarda açıklandığı gibi kolaylaşır ya da zorlaşır. Asıl olarak üstünde durulması gereken ülkemizde de uygulanan parlamenter rejimdir. Parlamenter rejimlerde yürütme iki başlıdır. Devlet başkanı ve başbakan. Devlet başkanı siyasi açıdan sorumsuzdur. Kamu hukukunda yetki ve otorite sorumlulukla birliktedir. Çeşitli yollarla bu ilke yozlaştırılamaz ve saptırılamaz ise devlet başkanının temsil dışında herhangi bir siyasal etkinliği de yoktur. Ayrıca organlar arası uyuşmazlıklarda tarafsız kalması gerekir. Devlet başkanı sahip olduğu yetkileri başbakan ve bakanlarla ortak imzalı olarak kullanabilir. Yürütme yetkilerini kullanan bakanlar kuruludur. Parlamenter rejim devlet başkanının kurduğu kabine ile parlamento arasındaki ilişkileri konu alan bir rejimdir. Devlet başkanının kabine kuruculuğu bir formalitedir. Kabine aslında parlamento çoğunluğu içinden çıkar. Devletin başkanı usulen bu durumu hukuksal hale getirir. Başka bir tercih olanağı yoktur. Bakanlar kurulu kabine parlamentosundaki çoğunluğun güvenine dayanarak görevini sürdürmektedir ve uyguladığı politikadan dolayı parlamentoya karşı sorumludur. Bu güveni yitirmeleri, görevlerinden çekilmeleri demektir. Bu siyasi sorumluluk her bakanın ayrı ayrı bireysel sorumluluğunu içerir. Kabine birlik halinde bir kuruluş olup bu birliği başkan temsil eder. Bireysel sorumluluğu yoktur. Kolektif sorumluluğu vardır. Çekilmesi kabinenin çekilmesi sonucunu doğurur. Bakanlar hem bir hükümet üyesi olarak siyasi bir kişi hem de belirli bir idari faaliyet ve hizmet alanında en yüksek idare amiridir. Bu nedenle hem kolektif hem de bireysel sorumlulukları vardır. Hem başbakana hem de parlamentoya karşı sorumludurlar. Bakanın icraatından hoşnut olmayan parlamento gen soru enerjisi vererek bunun sonucunda güvensizlik oyu ile kendisini çekilmek zorunda bırakır. Başbakan hoşnut olmazsa daha önce beyaza atılmış imzayı istifa dilekçesi olarak yürürlüğe koyar. Bakanlar Kurulu'nun ortak sorumluluğu dayanışma halinde olması ilkesinden kaynaklanır. Hükümetin politikası bütün bakanların katılmasıyla oluşur ve hükümetle ilgili her sorun bütün bakanların katılmasıyla görüşülür, karara bağlanır. ister tek partili çoğunluğundan, isterse koalisyon çoğunluğu içinden çıkmış olsun, kabinenin temel özelliği aynı görüşü ve politikayı benimseyen kimselerden kurulu olmasıdır. Bu nedenle uygulanan politikayı benimsemese bile istifa etmedikçe her bakan ortak sorumluluğu da taşır. Hükümetin aldığı kararlara katılmış ve bunları imzalamış varsayılır. Bireysel sorumluluk, bakanın işleminin genel politikayla ilgili olmaması, kabinede görüşülmemiş olması, başbakanın bunu ortak sorumluluğa dönüştürüp güven istemini ileri sürmemesine bağlıdır. Hükümetin kuruluşunda güven oynaması yapılması, parlamentonun güvenine sahip bir bakanlar kurulunun oluşup oluşmadığının saptanması içindir. Güvene sahip değilse çekilir. Hükümet görevdeyken siyasal sorumluluk parlamentonun girişimiyle gen soru önergesi verilmesi ya da başbakanın güven istemiyle harekete geçer. Her iki halde de güven oylamasına başvurulur. Parlamento, bakan ya da bakanlar kurulunun uyguladığı politikadan dolayı bunlar için güvensizlik oyu verdiğinde görevlerinden çekilmeleri gerekir. Parlamenter rejimde güvensizlik oyuna rağmen bakanlar kurulu çekilmekte direnirse bu bir hükümet darbesi olarak nitelendirilir. Tek bir makamın düşürülmesi bakanlar kurulunun çekilmesini gerektirmez. Bu durumda hükümet bir kurbanla yetinir. Parlamenter rejimlerde kabine parlamento çoğunluğunun güveniyle kurulup çalıştığı ve güvensizlik oyuyla düşürüldüğü için parlamentonun ve parlamentodaki iktidar çoğunluğunun oluşumu onu doğrudan doğruya etkiler. Başka deyişle hükümetin hayatiyeti parlamentodaki iktidar çoğunluğuna bağlıdır. Çoğunluk tek parti çoğunluğu ise ve her türlü düzenlemeyi yapabilecek bir çoğunluk ise ki çoğunluk sistemleriyle sağlanabilir. Keyfiyeti demokrasiye son vermeye kadar götürebilir. Anayasa değişikliği yapmaya yetmeyen bir çoğunluksa seçim yasaları ve siyasal partiler yasalarıyla oynayarak önce yeterli çoğunluğu sağlamaya, arkasından demokratik yaşama son vermeye yönelebilir. Tek partinin yeterli çoğunluğu bulamaması sonucu iktidar çoğunluğu koalisyonla sağlanırsa böyle bir yolun izlenmesi olasılığı yoktur. Çünkü koalisyon ortağı küçük partiler kendi yaşamlarına son verecek siyasal düzenlemelere izin vermezler. Özetle tam temsil olanağı sağlayan seçim sistemleri çoğunluğun diktatörlüğüne karşı demokrasinin kendisini savunma mekanizmasıdır. Buna karşı olarak koalisyon hükümetlerinin istikrarsızlık getirdiği yalanı otoriter rejim isteklerinin ağzındaki bakladır. Toplumsal yapının çoğulculuğu istikrarsızlık getirmiyorsa ve bu savunuluyorsa daha dar olan parlamentoda çoğulculuğu reddetmek ve istikrarsızlık ögesi saymak demagojidir. Parlamenter rejimdeki gen soru ve güven oylaması siyasal sorumluluk, kurumlara karşı önlem ve yürütmeyi güvence altına alan bir öge olarak bazı ülkelerde zaten fazlasıyla güçlü olan kabineye tanınan parlamentoyu fesih yetkisi antidemokratik bir yetkidir. Tarihte bundan faşizmin yararlandığı görülmüştür. Hele demokratik kurum ve gelenekleri yerleşmemiş ülkelerde tehlikeye açılan kapıdır.